Ayrım 9, sayfa 122. Çikolatalı pastadaki zehir. Boston'da saat 15.30'u, İstanbul'da 22.30'u, Madrid'de 21.30'u, Marrakeş'te 20.30'u gösterirken Alegre, alet çantasıyla işe giden bir musluk tamircisi gibi çantası yemek kitapları ve en sevdiği baharatlarla dolu vaziyette parti evine vardı. Kapıyı çaldı ve bir yabancıya gülümsemeye hazırlandı. Ama kapıyı açan tanıdık biri olacaktı. Terapik okuma grubundaki şu kızıl saçlı kadın. Şaşkınlıktan ziyade huzursuzlukla birbirlerine baktılar. Aslında aynı terapi grubundan olanların dışarıda asla karşılaşmaması gerekir. Grup terapilerindeki kişilikler ve olaylar daima, en azından kısmen, kurgusal kalmalıdır. Gerçek hayatla benzerlikler rastlantısal olsa da rastlanılmaması daha iyidir. Terapist için de aynı şey geçerlidir. Terapistinizi üç karnabahar alana indirim yapılan bir süpermarkette yığının içinde bezgin bezgin üçüncü karnabaharı seçmekteyken ya da bir eczanenin raflarında heyecanla vajina nemlendirici jel aramaktayken görmemelisiniz asla. Terapistler gündelik hayatın usul usul döndüğü kamusal alana kesinlikle girmemelidirler. Terapi daşlardı. Ama karşılaşmışlardı işte. Yüzlerinde yarım bir somurtmayla tamamlanan yarım bir tebessüm, kapıda durmuş birbirlerine bakıyorlardı. Hemen ardından yine aynı anda hızlı bir bellek yoklamasına giriştiler. İki kadın da diğeri hakkında bildiği şeyleri hatırlamak için belleklerindeki karman çorman dosyaları gözden geçirdi. Ama ikisi de pek az şey bulabildi. Kapıyı açan kadının Allegra hakkında hatırlayabildikleri isimleri birbirine benzeyen bir sürü teyzesi ve çeşitli sorunlar yaşadığı bir erkek arkadaşı olan aşırı zayıf, ufak tefek, gözlerinin altı torbalı, katolik bir kızı olduğu, günlüklerini yenilemeyi ihmal ederek Johnny'yi daima hayal kırıklığına uğrattığı, ama aynı zamanda yemek pişirme sırası kendisine her geldiğinde harika şeyler yaparak grup üyelerine ziyafet çektiğiydi. Onun hakkında bütün bilip bildiği bundan ibaretti. Allegra'ya gelince, karşısındaki hakkında tek hatırladığı bembeyaz tenli, kocaman kulaklı, kıpkızıl saçlı, fazlasıyla asabi, Debra diye biri olduğu, saçının önündeki inek yalamış ters tutamın onu olduğundan daha cana yakın gösterdiği, yakın bir kız arkadaşıyla bazı sorunlar yaşadığı, artık onun tarafından sevilmemeye dayanamadığı, parantez içinde ki Allegra bunun neden sorun olduğunu anlayamıyordu ve belirsiz bir sebepten dolayı muz ya da çikolata yiyemediğiydi. Hepsi bu. 6 aydır paylaştıkları seanslar boyunca Allegra'nın bu kadına gösterdiği bütün ilgi bu kadardı. ''Ne hoş tesadüf'' dedi Debra zoraki bir neşeyle. ''Çok sevindim. Ne kadar iyi bir ahçı olduğunu biliyorum.'' Değişik bir hali vardı. Okuma grubundakinden çok daha kendine güvenli görünüyordu. ''Senin için bir sakıncası yoksa çalışmaya hemen başlayalım. Zaman geçiyor ve hiçbir şey hazır değil.'' Allegra'yı soktuğu çivit mavisi mutfak duvardan duvara paketler, kutular, konserve kutuları ve kavanozlarla doluydu. Gıda, gıda, gıda. Misafirlerin 7'den sonra gelecekleri ve büyük olasılıkla 8.30 civarında kurt gibi acıkacakları söylendi. Toplam 22 kişi bekleniyordu. Biz de 2 kişiyiz, doyuracak 24 boğaz eder. Ne dersin, başarabilir miyiz? Ama çok geçmeden ortaya çıkacağı üzere biz diye bir şey yoktu. Sadece Allegra vardı. Kendi ahçılık tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar çok insan için bu kadar çok yemek pişirdiği olmamıştı hiç. Yine de yiyecek konusunda kendine böyle muhtaç olunması sinirlerini yatıştırmış olacaktı. Çünkü kendini bu işin altından kalkmaya tamamen muktedir hissediyordu. O malzemeleri incelerken Debra Ellen Thompson'da onu inceleyecek vakit buldu. Allegra'nın değişik bir hali vardı şimdi. Okuma grubunda olduğundan daha az ürkekti. Gerçekten de kendinden emindi Allegra. Hatta Debra nihayet mutfak kapısının öteki tarafındaki sürekli mızıldanan kadın sesinin yardımına koşup onu mutfakta yalnız bıraktığında kendine güveni iyice artacaktı. Dışarıdan gelen sese bakılırsa biri oturma odasını akşam için derleyip toplamaya çalışıyor ama aslında bu işi yapmak istemiyordu. Hem de hiç. Allegra mutfakta tek başına kalınca oturma odasında olanları hiç merak etmedi. Tıpkı evin geri kalanıyla ya da misafirlerin nasıl insanlar olduklarıyla ilgilenmediği gibi. O olmak istediği yerdeydi, mutfakta. Başka birine ait olsa da onun mutfağıydı burası artık. Tek bilmek istediği tam olarak ne pişirmesinin istendiğiydi. Ama kimse bu konuyu açıklığa kavuşturmak için gelmedi. Onun yerine içeri komik, basık burunlu, aşırı uzun tüylü, duman grisi, tombul bir kedi girdi ihtişamla. Hemen onun arkasından da ne işler karıştırdığını anlamak için yine aynı türden, tekir ve belki daha az mağrur bir başka kedi geldi. Ev sahiplerinin ona nasıl bir menü istedikleri konusunda ipucu verecek kadar sorumlu davranmasını beklemekten ve kedileri seyretmekten sıkılan Allegra, bu yiyecek yemesinin tek kaptanının kendisi olduğuna ve karar vermesinin de kendisine düştüğüne kanaat getirdi. Buzdolabında bulduğu keçi peynirinden pidelerin üzerine ufaladı. Dolaplarda bir sürü ton balığı konservesi buldu ve bunlardan bol bol şehriyeli ton balığı fettuccine yaptı. Buzluktaki kıyma çabucak köfteye dönüştü. Tezgahın üzerindeki lahana barbunyalı lahana salatası oldu. Artık mısırların bir kısmı puding, geri kalanı mısırlı kabak sotesi halini aldı. Patatesler her zamanki gibi fazlasıyla işe yaradı. Allegra onları haşladı, kızarttı, fırınladı, ezdi, üzerlerine çeşit çeşit baharatlarla soslar döktü. Geri kalanları domuz pastırması ve peynirle doldurdu. Dolaplarda bulduğu taco soslarının hiçbirini fazla tutmasa da tavuklu burritos doldurdu. Fıstıklı banma sosu ve tavuk ciğerli börek hazırladı. Bildik aperitifleri sıraladı. Sarımsak soslu karides, söğüş salata ve peynirler. İki koca kase cevizli sezar salatası ve birilerinin bütün bunlara rağmen aç kalması ihtimaline karşı 24 tane hindili kulüp sandviçi yan yana dizdi. Geri kalan yumurtalarla limon suyunu limon kremalı turta yapmakla kullandı. Buzdolabında gördüğü yığın yığın muzla da muzlu turta yapmayı planlıyordu ki yorgunluktan bitkin düştüğü için oturup biraz dinlenmesi gerekti. Bu yiyeceklerin hiçbirini değil yemek, tatmak dahi istemiyordu. Çantasını dolduran kırmızı greyfurtları çıkardı ve çiğnerken hesaba başladı. 11 kırmızı greyfurt, her biri 70 kalori, toplamda 910 kalori. Şu hale bak, inanamıyorum. Debra Ellen Thompson, iki küsür saattir adımını atmadığı mutfağa girdiğinde bağırmaktan kendini alamamıştı. Tezgahın üzerindeki her yemeğin karşısında konuk selamlar gibi tek tek saygıyla durdu. Tanrım, ne diyeceğimi bilemiyorum, muhteşem bir iş çıkarmışsın. Bu müthiş, müthiş. Ama kendisi müthiş müthiş görünmüyordu. Hatta müthiş bile görünmüyordu. Daha ziyade saatlerdir ağlıyormuş gibi görünüyordu. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Allegra kaşla göz arasında greyfurt kabuğu yığınını ortadan kaldırarak. ''Evet, aslında hayır. Ev arkadaşımın canı son zamanlarda çok sıkkındı. Onu neşelendirmek için mutfağı çivit mavisine boyadım. En sevdiği renk ama pek işe yaramadı. Sonra bir parti vermenin iyi bir fikir olacağını düşündüm ama ne kadar salaklık ettiğimi şimdi anlıyorum. Bu kalabalık ona iyi gelmeyecek.'' Allegra ona, ev arkadaşını mutlu etmenin neden bu kadar önemli olduğunu sormak istedi ama birden bu yorumun fazlasıyla Johnny'vari olacağını hissetti. Hem gerçekten de çene çalacak zaman değildi, misafirler gelmeye başlamışlardı bile. Bütün tepsiler, tabaklar oturma odasına taşındıktan sonra Allegra mutfakta yine yalnız kaldı. İçeri girip insanlarla tanışacağına ve onlarla birlikte yiyeceğine söz vermişti Debra'ya ama son anda yan çizeceğini gayet iyi biliyordu. Mutfağı toplamayı, tezgahı temizlemeyi, çöpleri atmayı, birkaç tava ovmayı tercih etti. Sonra içerideki seslerin dingin bir müzik çeşitlemesini, neşeli sohbetlere, hafif şakalara, şengaflara çoğalmasını dinleyerek 3 greyfurt daha yedi, 210 kalori daha. Giderek değişti sesler, ara sıra sinirli alaylar, aksi atışmalar da çalınıyordu kulağa. Derken bir yerlerden davul sesleri yükseldi ve fonda çalınan müzik aniden hızlandı. İçerideki herkes aynı anda dans etmeyi zıplamakla, zıplamayı da tepinmek ve hoplamakla karıştırmaya karar vermişçesine zangır zangır sarsılmaya başladı ev. Saatler Boston'da 23.33, İstanbul'da 06.33, Marrakeş'te 04.33 ve Madrid'de 05.33'ü gösterdiğinde Allegri, mutfaktan çıkıp parasını talep etme zamanının geldiğine karar verdi. Dikkatle kapıyı açıp içeri baktı. Ama baktığı şey 6 saat önce orada gördüğü oturma odasıyla o kadar alakasızdı ki, alacakaranlık kuşağına girdiğini ve bu eşikten başka, bambaşka bir eve, yağmalanmış bir köye geçtiği hissine kapıldı. Debra görünürlerde yoktu. Alkole doymuş yüzler, esrardan bulanmış bakışlar ve bitkinlikten ağır çekim sallanan bedenler gördü. Bazı çiftler aslında durup ayrılmak istiyorlarmış da, görünmez bir el onları sonsuza kadar birbirlerine yapıştırmış gibi bezgin, baygın bir salınımla hala dans ediyorlardı. Bazıları divanlarda ya da masanın etrafında alçak sesle kırık dökük muhabbet ediyorlar, bir zamanlar müthiş müthiş olan yiyeceklerden arta kalanları tırtıklıyorlardı. Allegri temkinli adımlarla odada dolaştı ama kimse onu fark edecek kadar uyanık görünmüyordu. Bütün bu insanların büyük bir şok yaşamışlar da etkisini üzerlerinden atmaya çalışıyor gibi bir halleri vardı. Allegra mutfağa döndüğünde orada karşılaştığı sahne, oturma odasında geride bıraktığı sahneden de hayret vericiydi. Dizlerinin üzerine çökmüş, başını fırının içine sokmuş bir kadın vardı mutfakta. Fırın yer altına giden gizli bir geçitmiş ve kendileri de kadının peşinden o aleme gitmeye hazırlanıyormuş gibi yanında duruyordu kediler. ''Affedersiniz'' diye kekeledi Allegra zar zor duyulan bir sesle. Ama fırındaki kadın onu duymuş olmalıydı ki hemen dışarı çıktı. En azından çıkmaya çalıştı ve bu arada kafasını da çarptı. ''Ay ödümü kopardın, sen misin?'' dedi çatlak bir sesle. Nihayet bacaklarının üzerinde doğrulmayı başardığında. Ama sonra buz mavisi gözleri ani bir hatırlamayla parladı. ''Ha, kim olduğunu biliyorum. Debra Ellen Thompson'ın koruyucu meleğisin. Allegra'ydı değil mi? Parti kurtaran Allegra. Mucizeler azizesi.'' ''Sen orada ne yapıyordun?'' demekten kendini alamadı Allegra şüpheli şüpheli ötekinin başına bakarken. Genç kadının zifiri kara saçlarından uzun saplı gümüş bir kaşık sarkıyordu ve tuhaf, hayli keskin bir kokusu vardı. Şey, gaz gibi. ''Ölüyordum ama görünüşe göre başarısız oldum.'' dedi Beriki sırıtarak. Elindeki bira kutusunu Allegra'nın de elinde bira olsa tokuşturacakmış gibi havaya kaldırdı. Ama Allegra elinde bira olsa bile neye içtiklerini bilemeyecekti. Ölmeye mi yoksa onun bunu başaramamasına mı? ''Belki de başarısız olmamışımdır. Sen gerçek bir melek olmayasın sakın.'' Allegra gergin bir soluk aldı burnundan. Duyduklarından sonra düşünebildiği yegane tepki bu olabilmişti. Ölmediğine sevindim diye mırıldandı içtenlikle. Debra'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yo, sakın o hataya düşeyim deme. Kız saçındaki kaşığı savurarak başını dalgın dalgın iki yana salladı. Onun adı Debra Ellen Thompson. Sakın yarısını söyleyeyim deme, kızar sonra. Allegri'nin yüze afallamayla mücadele etmeye çalıştıysa da hemen kaybetti. Yüzündeki ifade kadar şaşkın bir tonlamayla sorma gereği hissetti. Sen onun arkadaşı mısın? Arkadaşı mıyım? Kızın tiz kahkahası biraz daha bira içmek için susana kadar devam etti. Bir düşüneyim, öyleyim herhalde. Yok ama, daha fazlasıydım. Ama artık değilim. Demek ki artık arkadaşız, herhalde. Allegri konuyu değiştirme teşebbüsünde bulundu. Kediler çok tatlı, isimleri ne? Ayaklarına yapışmış kedilere bakarken yüzü yumuşadı kızın. Konuştuğunda sesi de bir parça yumuşamıştı. Bu güzeller güzeli West, dedi şarkı söyler gibi. Hayli tombul, hayli tüylü duman grisi kediyi bir an başının üzerine kaldırdıktan sonra burnundan şapırdatarak öptü. Göz hizasına geldiklerinde kızla kedi bir iki saniye tümüyle hareketsiz kalıp birbirlerinin göz bebeklerine baktılar. Sonra onu usulca yere bırakıp öteki kedinin başını okşadı kız. Bunun adı da Drest. Bu yüzden ona daha kötü, hor davranıyoruz. Artık gitsem iyi olacak, dedi Allegri tedirginlikle paltosuna bakarak. Tanıştığımıza memnun oldum. Hayır olmadın. Laf olsun diye söylüyorsun Allegri. Ama olsun, diye lafını kesti kız. Aniden hıçkırmaya başlamıştı. Dur, daha gitme. Debra, hık, Ellen Thompson'ı bulup, hık, paranı al önce. Bu gece, hık, harika iş çıkardın. Canını sıktığım için gerçekten üzgünüm, hık. Cidden, harika bir hık, ahçısın, en iyisi. Sesini sır verir gibi alçalttı. Ben de bir pasta yapmıştım, hık. Muzlu ve çikolatalı. En sevdiğim hık, pasta. Kalsa sana da verirdim. Misafirler bayıldılar. Sadece kendisinin anladığı bu şakaya kıs kıs güldü. Allegri ona bir bardak su verdi. Kız nefesini tutup sol elindeki sudan bir yudum, sonra sağ elindeki biradan daha da büyük bir yudum aldı. Saygılı bir sessizlikle bir hıçkırık ömrünün geçmesini beklediler. Bu arada birbirlerini süzerek. Kız buz mavisi gözlerini Allegri'nin boynundaki altın İsa'ya dikmişti ama hala kıpırdamadan nefesini tuttuğu için bu konuda ne düşündüğünü anlamak zordu. Allegri ise onun saçlarına odaklanmıştı. Nasıl bu kadar gür ve siyah olabildiklerine şaşıyor, boyayıp boyamadığını merak ediyordu. İntihara meyilli kız bir hıçkırık süresini başarıyla savuşturduğuna karar verdikten sonra bu koyu sessizliği bozdu. ''Bana özür dileme şansı vermelisin. Dükkanımıza uğra lütfen. Yarın ya da ne zaman istersen.'' Çekmecelerin birinden bir kart çıkarıp Allegri'ye uzattı. ''Çikolata yapıyoruz. Aslında çikolatayı ben yapıyorum. Debra Ellen Thompson pazarlıyor. Gelecek misin? Sana fındıklı çikolatadan harika bir çarmıha gerilmiş İsa yaparım.'' Allegri buna ne cevap vereceğini bilemeden öylece dikilirken kız elini yakalayıp sıktı. ''Bu arada,'' dedi. Hala gaz kokuyordu ve yeniden hıçkırmaya başlamıştı. ''Benim adım Gail ve seninle tanıştığıma hık memnun oldum.'' Gece yarısı Allegri hala parti evinden çıkma mücadelesi vermekteyken, Pearl Sokağı 8 numaranın 3. katında Piyu'nun onun nerelerde olduğuna dair endişeleri tahammül edilmez bir seviyeye ulaşmıştı. Allegri'nin dönüp dönmediğini anlamak için teyzelerinin evini tam 4 kere aramıştı. Maalesef her seferinde telefonu Latia Piedat açmış ve çarpık mantığıyla Piyu'yu azarlayıp Allegri'nin ne cehennemde olduğunu sormuştu. 5. bir aramaya katlanacak hali yoktu. Bu arada 2. katta Lin, son 30 dakikadır sürekli elinden kaçan, orgazm sonrası uykusunu zapt etmeye uğraşıyordu. Adaletsizce yanında uyuyan seyrek tüylü göğüse, bir saat önce tutkuyla arzuladığı ama şimdi tam bir yabancı gibi hissettiği vücuda bakarken iç geçirdi. Ardından onu dürtükledi. ''Uyanık mısın? Bana biraz su getirebilir misin?'' Ömer ona dönüp gözlerini açtı. Tabiiye benzeyen bir şey mırıldandı ve horlamaya devam etti. Lin ona söylenerek ayağa kalktı, öfkeyle püfür dedi ve odadan karanlık koridora çıkana kadar da püfür demeye devam etti. Düğmeyi bulmaya çalışırken çok yakında bir yerde bir camın kırıldığını duydu. Ardından da canhıraş bir çığlık işitti. İlk tepkisi korkuydu. Zira Lin her ne kadar Halid ile karşılaşmış ve onun alışkanlıkları hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa da kimse onu korku filmleri konusunda uyarmamıştı. Karanlıkta yüzü kasılmış, vücudu gerilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmış vaziyette öylece kala kaldı. Ta ki aşağıdan gelen canavar şapırtılarının sadece film olduğuna ikna olup sersemliğini üzerinden atana kadar. Yine de yürümekte tereddüt etmesinin tek nedeni sadece film değildi. Karnında ani bir kasılma olmuştu. Bir histen çok bir şüphe gibi. Bu yeni ilişkiden memnun olduğu ve sevildiği halde şu anda doğru adamla birlikte olmadığı şüphesi. Bunu hani o insanın içine işleyen sezgi takip etti. Aslında birlikte olması gereken adam dışarıda bir yerdeydi ve o burada olmakla şansını, kaderini, onu kaçırıyordu. Nihayet düğmeyi bulup ışığı açtığında bu yeni hakikatin aydınlığından gözleri kamaştı. Tam o anda aşağıda 1. katta Amerika'da geçirdiği 1,5 yılın ve ondan önce İngilizce öğrenmekle geçen bir sürü senenin ardından Abed hayatında ilk olarak İngilizce rüya görmeye başlamıştı. Gerçekten de her rüyanın anlamı bir dileğin gerçekleştirilmesi olabilir. Ama Freud, bir gurbetçi, göçmen ya da kendi dilinden uzak kalmış, batılı olmayan, mütevazı bir doktora öğrencisinin hayatını yaşasaydı, bazen rüyanın sadece konusunun değil, tam da biçiminin bu dileği gerçekleştirdiğini ekleyebilirdi bu saptamasına. Mesajın içeriği değil, biçimi. Biçim kendine ait bir yol tutturup mesajla açıktan açığa çelişebilir bile. İşte bu yüzden bir ülkedeki yabancılar zaman zaman güzel rüyalardan, bir şeylerini kaybetmişler gibi sıkıntılı bir duyguyla uyanırlar. Parantez içinde, bu kaybın ana dillerinden bir parça olduğunu kestiremeden. Ya da en kasvetli kabuslardan yeni bir kazanım edinmişler gibi açıklanamaz bir sevinçle uyanırlar. Parantez içinde, bunun kendilerine ait olmayan dilden koparılmış bir parça olduğunu bilmeden. İngilizce rüya görmeye başlamak bir eşiktir. Daha büyük bir değişimin, insanın artık aynı kişi olmasına izin vermeyecek kadar derinden bir değişimin yolda olduğunu gösteren bir işaret. Gece yarısı uyanıp rüyanın temasına değil, hikayenin size anlatıldığı kelimeleri hatırlamaya çalışırsınız. Bu kelimelerin henüz bilmediğiniz kelimeler olduğunu fark etmek sizi şaşırtabilir. Çünkü rüyalar bizim aksimize, birden fazla zaman kuşağında yaşamaya muktedirdir ve Morpheus'un topraklarına ayak bastığınızda geçmiş ile gelecek tek ve aynıdır. Bütün bunların farkında olmayan ve muhtemelen rüyalar üzerine bir spekülasyonla pek ilgilenmeyen Lee'in temkinle, neredeyse parmak uçlarında geçti oturma odasından. Bir sallanan sandalyede horlayan Halide, bir ekrandaki marul yeşili canavara bakarak. Televizyonu kapatmak istemedi, televizyona yaklaşmadı bile, usulca mutfağa süzüldü ve buzdolabını açıp içine baktı. Tam o anda yukarıda 3. katta Aros, gecenin bu saatinde Pearl sokağı 8 numarayı örten tanıdık sesler arasında şüpheli madeni bir sesin kokusunu alarak hop diye yataktan atladı. Lee'ni bu sefer elinde bir bardak sütle geri dönerken parmak ucunda Abed'in sandalyesinin arkasından geçerken yakaladı. Lee'nin gözlerini ekrandaki marul yeşili canavarı baltayla parçalayan kadın kahramana dikmiş, düşüncelere dalmış olduğundan Aros'u fark etmedi. Köpeğin tehditkar gövdesine çarptığında refleksle bir çığlık attı ama hayrettir, sütün tek damlasına bile dökmemeyi başardı. Sesle sıçrayan Abed gözlerini kısarak ekrandaki kan kusan canavara baktı boş boş. Arkasında duran Lee'nin de Aros'un da farkına varmadan derin derin içini çekip tekrar uyumaya çalıştı. Ama ne kadar gayret ederse etsin eski eşiğe varamıyor, o yola açılan kapıyı bulamıyordu. İlk İngilizce rüyası orta yerinden kopmuştu. Ömer'in odasına girene kadar Aros tarafından adım adım takip edilen Lee'in gergin bedenini tekrar yatağa attığında derhal cenin pozisyonu aldı. Ömer'in düzenli nefes alışverişlerini dinlerken, doğru adam millerce ötede ya da şu anda hemen alt sokaktayken yanlış yerde yanlış adamla olduğu hissi her nefeste koyulaştıkça koyulaştı. Doğru düzgün uyuyamadığı gibi sinirden sütü içmeyi unuttu. Demek tanıştınız. Debra Ellen Thompson yüzünde burukluk, sesinde katılıkla konuşmuştu. Kirli bardaklar ve plastik tabaklarla dolu bir tepsiyle nihayet mutfakta boy gösterdiğinde. Burnunda ya birkaç saat önceki ağlamanın kızarıklığı vardı ya da yeniden ağlamıştı. Seni burada bu kadar uzun süre yalnız bıraktığım için çok özür dilerim Allegri. Ama her şey kontrolden çıktı. Sarhoşları banyoya taşıyıp kusmalarına yardım ettim. Bayılanları ayılttım, ayılmayanları da sürükledim. Bu parti tam bir felaket oldu. Tek iyi şey yemekti biliyor musun? Sana çok şey borçluyum ve ücretin iki katını ödeyeceğim. Yok canım ne lüzumu var? Allegri samimiyetle gülümsedi ama adını söylemekte tereddüt etti. Debra mı yoksa Debra Ellen Thompson mı demeliydi? Her neyse, onu yeniden gördüğüne memnundu. Parti neden kötü gitti ki? Ona sor diye aniden cırladı Debra Gale'i işaret ederek. Bu arada Gale iki yanında iki kedi lotus pozisyonunda yerde oturuyor, bir dakika önce avuçlarının arasında eze eze buruşuk bir top haline getirdiği bira kutusuna kısık gözlerle dalgın dalgın bakıyordu. Gale masaya kocaman bir çikolatalı muzlu pasta getirdi. Ah nereden bileyim sen yaptın zannettim, herkes yedi düşünebiliyor musun? Hepimize en az ikişer dilim yedirdi. Sadece ben kurtuldum çünkü muzda çikolata da yemem üniversite yıllarından beri. Derken insanlar saçma sapan hareketler yapmaya başladılar, içkiyi fazla kaçırdılar zannettim. Yalan da değil, hiç durmadan içiyorlardı ama sebep bu değilmiş. Meğer bu sonuçmuş. Yedikleri kek yüzünden o kadar içiyorlarmış. Tanrım Gale, bunu nasıl yaparsın? Belki de bana demek istemişti ama bütün bu insanlara diye bitirmeyi tercih etti. Biri yırtıcı, diğeri şaşkın iki çift gözün sorgulayan bakışları altında Gale çenesini kaldırıp ikisine birden sırıttı ve madeni eserini incelemeye devam etti. Onları zehirledi mi yoksa diye sordu gözleri dehşetten fal taşı gibi açılan Allegri. Gale ağzını gürültüyle şaklattı, Debra yüzünü buruşturdu, Allegri kızardı, West hepsine himaye eder gibi baktı, Drest patisini yaladı. ''Ben artık gideyim, çok geciktim.'' dedi Allegri panikle. ''İzin ver seni evine bırakayım.'' Debra Ellen Thompson bir taraftan Gale'i azarlarken, bir taraftan da Allegri'yi teskin etmeye çalışıyordu. ''Merak etme, herkesin aksine ben ayık ve sağlamım.'' Ama Gale artık ne onlarla ne de elindeki buruşuk bira kutusuyla ilgileniyordu. Sanki yattığı yer soğuk mutfak zemini değilmiş de, yumuşacık rahat bir döşekmiş gibi yüzünde doygun bir gülümsemeyle derin uykuya dalmıştı. Dört kere onu yatağına taşımaya teşebbüs ettiler ama her seferinde artan bir gerilimle önce yalvardı, sonra homurdandı, sonra azarladı ve nihayet tek bir santim bile kımıldatılmamayı emretti. Sonunda üzerine bir battaniye örtüp iki yanında muhafız kedilerle onu orada uyumaya bıraktılar.